Ayrım 41.
Özgürlük uğruna ödeme yükümlülüğünün, ona buna sözünü edecek ölçüde bilincini taşıyan biri için yapacak hiç mi bir şey yoktu bu ülkede? Ankara'daki dergiye çeviri göndermek, bir iki yazı yazmakla bitiyor mu? Bak çeviriyi de postaya atmadım daha. Ne yapayım peki? Şu elinde düzeltmelerle aşağı yukarı koşturup duran delikanlı Turgut Bey biliyor ne yapacağını, sen bilmiyorsun. Biz de mi TKP'ye girelim? Başvuru dilekçesini nereye vereceğiz? Dilekçe olur mu? Form doldurtuyorlarmış. Bir troçkisti partiye sokar mı Rahim Usta? Gülememiştim. Bu tür kuruntular düşlemelerle zamanın boşuna akıp gitmesiydi belki de asıl can sıkıcı olan. Bu çıkmazdan kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Okumak, kitaplara sığınmak yetmiyordu artık. Çözüm getirmiyor, bir ışıklı yol açmıyor, birkaç adım olsun attırmıyorsa ne yararı var o yaptığın işin? Kitapların aydınlığı saklı kalmamalıydı içinde. Marksist olmanın tek ölçütü buydu belki de, çevreni değiştiremedikten ya da o yolda hiç değilse bir iki taşı oynatamadıktan sonra ne olursan ol kime ne. Acılar içinde soyulup sömürülüyor insanlar. Sen de yaşamını bir biçimde sürdürmenin yoluna bakıyorsan, bir de Marksizlikten filan söz etmeye kalkışmışsan gülerler adamı. Rahim Usta da küçük burjuva der sana. Şu ortalarda dolaşıp evine girip çıkmaya başlayan yakışıklıdı. Kim bilir içlerinden neler dedikleri de ayrı. Korkak, yüreksiz derler. Ne diyecekler başka? Ben biliyorum korkak olmadığımı. Ben korkağım diyen kaç kişi çıkmıştır? Onu diyebilmek en büyük yürek işi belki de. Öğretmenliğinde müfettişlerin soruşturması olmuştu. Biraz dalay ederek konuşmuştu heriflerle. Bir de birinci şubeye gidişi vardı geçen yıl. Parmaksız Hamdi ile konuşmaları vardı Turgut'un gözaltısı üzerine. O olay da biraz sarsıcı olmuş, etkisini bir süre sürdürmüştü. Korkuya hele ürküye dönüşmemişti. Biraz kuşkulu bir tedirginlikle kollayıp bakar olmuştu çevresine. Sadece bir kısa süre oldu. Tutuklanmak, işkence görmek değil de işsiz, parasız kalmak, evi çocukları aç açık bırakmaktı ilk aklına gelen. Evet, hep aynı dert. Viran kalası hanede evladı ayal var. Devrimciliğe soyunup da dünyayı değiştirmeye kalkarsan evlenmeyeceksin demek. Çocuk yapmayacaksın evlensen de. Marx'ın çocukları yok mu? O Marx. Hem o da pişman olmuş derler. Evlenmemeliydim dermiş. Onunki sonradan kadınlara düşmesinden olmalı. Engel sazdırmıştır. Erken evlenmiş ondan. Evdeki kahya kadını götürmüş, bir de çocuğu olmuş o kadından. Çok bilinen bu. Başka birileri de olmalı dile düşmemiş. Engelsin her şey ortada. Yaşamın tadı bu deyip gönlünce yemiş naneyi. Marx'ınki gizli. Marksistler onun için gizli çalışıyorlar demek. Gülmeye başlamıştı. Leningrad'daki Nadia olayı da onun gizliydi. Leningrad'a gitmişliğini saklamıştı herkesten. Bir bilen Nedret vardı, o da Nadia'yı bilmiyordu. Giz içinde giz. Niye söyleyememişti sanki? Artık söyleyemezdi. Bir yanında ille de bir şeyler saklıyor demek kişi. Janet'i, Dominik'i, daha birilerini biliyor da Nadia'yı bilmiyor. Kısa bir gezide sevgilisini kaşla göz arasında atlatıp Nadia'yla yattığını söylemek güç olmuştu belki. Öyle bir iki yüzlü çapkın erkek tipi çıkıyordu ki ortaya, tam Casanova. Nasıl o olurdu? Gerçekten nasıl yapmıştı o işi? Akşamında da Janet'le otelde. Gizemli biçimde anlatmıştı Janet'i. Bir gününü ortadan kayboluvermesini. Önemli bir buluşması varmış biriyle. Janet Türkiye'de gizli bir devrimci örgütten sanıyordu onu. Hiç de öyle bir söz etmemesine karşın. O görünümü vermiştin ama. Verdik herhalde. Gençlik. Şimdi yapmaz mısın? Yapmıyoruz işte. Anasının gözü magazinci Muharrem gözümüzün içine bakıyor. Gazeteye gelip giden tiyatrodan kızlar pek yakışıklı buluyorlarmış beni. Belki de işletiyor bizi Toldit. Yok ama kapının önünden geçerlerken bakışları boş değil pek. Aslında istiyorsun değil mi? Ne bileyim, düşünecek vakit mi var? Her yerde vakit bulunmuş o işe. Sevgili Nedret'im ne olacak peki? Ne olacak? Nadia işinde ne olduysa o olacak. Ne alçak şu insanoğlu. Her şey beklenir bu yaratıktan. Bu Remzi Bey de eski zamparalarındanmış bu yokuşun. Nizamettin Nazif'le ortak serüvenlerini gene bu Muharrem'e anlatmıştı birisinde. Yukarıdaki odasındaki uzun kanepenin dili olsaymış. Hiç umurumda olur mu Remzi Bey'den? Kavruk, kösemen, terbiyeli, sinsi, iki yüzlü pezevenkten umulmaz mı? En kaba porno anlatım içinde gülmekten kırıp geçirirdi dinleyenleri Muharrem. Gene odasına gelip giden kadın oluyor Remzi Bey'in ya, yaşlandı demek. Şimdilerde pek yapmıyor olmalı. Bu oğlanın dili durmaz yoksa. Bunların ağzına düşmek de az rezillik değil. Fransızca gazetelerden keserek haber yaptığı yazıları, yabancı ajanslardan gelmiş bir iki İngiltere bildirinin çevirilerini yazı işlerine gönderdikten sonra çıkıyordu ki, telefon sesiyle döndü odanın kapısından. Ankara Dil Tarih'te okuyan bir eski öğrencisi Tayyar'dı. Beyazıt'taymış şimdi. Marmara Gazinosu'nda buluşabilirler miymiş? Bir iş için gelmiş İstanbul'a. Olur dedi hemen. Lise son sınıfta bir yıl öğrenciliğini yapan bu Tayyar, ilginç kişiliği olan bir çocuktu. Müfettişler soruşturmada öğrencileri de sorgulamak için birkaçını çağırmışlar. Bu Tayyar çıkıp eve gelmişti o gece. Ertesi sabahta o gidecekmiş, ne desinmiş. Önce kuşkulanıp kızmıştı Sahir. Biraz konuşunca anladı çocuğun içtenliğini. Ne biliyorsan onu söyleyeceksin deyip göndermişti. Gene Ankaralı müfettişlerden birinin yakın olan bir tanıdıktan öğrenmişti. Dört dörtlükte oğlanı sorgulamada verdiği yanıtlar. Her şeyi okuyacaksınız ama önce yurdunuzu seveceksiniz dermiş öğretmenlerin. Vatansever olarak yetişmek terbiye sistemimizin başında gelir diye İnönü'nün bir sözü levha yapılmış. Asılı duruyordu okullarda. Onu hilelemiş olmalıydı Tayyar. Böyle bir söz ettiğini anımsamıyordu Sahir ya. İyi dedirtmişti oğlan ona. Dil tarihi yeğlemesi de kimi öğretim üyelerine duyduğu yakınlıktandı. Sahir'le de konuşmuştu girmeden. Pek sevinmişti onayını alınca. Girdikten sonra da ilişkisini sürdürme çabası gösterdi. İstanbul'a geldikçe böyle arıyordu ara sıra. Ankara'daki yakını öğretim üyelerinden sorup izlemişti oğlanın durumunu bir iki. Orta kararmış dersleri. Dersten çok devrimcilik koşturmalarındaymış aklı. Biri öyle demişti biraz kızarak. Seviliyordu genellikle. Öğrenciler içinde de bir çevre oluşturmuştu. Merdivenlerden çıkıp çatıdaki gazinoya girince köşedeki bir masada gazete okuyordu Tayyar. Zahir'i görünce kalktı. Yüzünde hiç eksik olmayan, özenti bir sertliğin örtbas edemediği sevimlilikle elini sımsıkı sıktı. Hoş geldiniz hocam dedi. Bağışlayın. Hemen kesti Zahir. Ne o? Bağışlanmaz bir suç mu işledin dedi gülerek. İğreti perdeyi aralayan gülümseme bütün yüzünü ısıtmış, gözlerindeki çocuksu bakışı ortaya çıkarmıştı. Yok hocam dedi Tayyar. Daha o kadar değil. Girerken de göz ucuyla bakmıştı. Masalarda tek tük oturan bir iki çiftten başka kuşku uyandıracak kimse yoktu salonda. Garsona çay dedi. Fakültedeki durumunu sordu Tayyar'a. İyiymiş. Bu yıl bitecek idiymiş aslında ya bir sınava girmemiş. Askerlik durumunu erteletmek için. O kadar oldu mu? Öyle ya. Beşinci yılı buldu ben öğretmenliği bırakalı. Nasıl geçiyor zaman? Fakültedeki öğretim üyelerince çıkarılmakta olan iki ilerici dergiden söz açtı Tayyar. Aradaki ayrılığı anlayamıyorlarmış. Biz onları seviyoruz. Onlar birbirlerini pek sevmiyorlar mı ne? Severler dedi Sahir. Salt sevgiye dayalı bir iş değil bu. Sürdürsünler. Ne zararı var? Kimi konularda ayrılıyorlar demek. Herkes kendi düşüncelerini savunmalı. Öyle değil hocam dedi Tayyar. Ufacık bir çentikten bakıyorsun. Koca bir çatlak. Biz öğrencileri örgütlemeye çalışıyoruz. Öyle tatsız oluyor ki kimi zaman. Pek kurcalamak istemiyordu Sahir. İki yandakileri de tanıyor. İki yana da yakınlık duyuyordu. Çatışmalarını da epey ayrıntılı biliyordu. Görüyorsun. İki dergiye de yazı veriyorum ara sıra. Biliyorum hocam dedi. Onun için konuşuyorum ya sizinle. Hem pek açılmamak hem iyi niyetle kendinden bir şeyler bekleyen bu çocuğu düş kırıklığını uğratmamak için tümceler arayıp bulmakta epey zorlandı. İnandıklarından başka bir şey değildi söyledikleri. Anlattıkça da daha çok benimsediğinin ayırdına varıyordu. Herkesin tek gizli düşünce birliğinde görünmesinin sakıncaları sağladığı yararın çok üstündeydi. Onu vurguladı döndürüp dolaştırıp. Tayyar saygıyla dinliyordu ya, takıldığı yerden birazcık olsun oynadığını belli eden hiçbir görünüm vermiyordu. Herkes birlik içinde olmalıydı. Düşmana karşı tek bir cephe içinde. Be oğlum, güzeldi, ne fireler verilir, ne yaralar açar insan düşüncesinde, ille de bir cephede bulunacaksın dendi mi? Aynı küçümser, tepkili bakışın izleri bu oğlanın göz bebeklerinde de dolanıp durmaya başladı işte. Küçük burjuva buluyorsun beni değil mi Tayyar'cığım? Estağfurullah hocam, ama bilemiyorum ne yapmak gerek. Bilen varsa biri gelsin. Bilemeyecek bir yanı yok. Herkes kendi işini yapacak köşesinde. Düşündüklerini söyleyip savunacak. Yineleyip duruyoruz işte. Sessizlik çökmesini Tayyar'ın sözü savaş cephelerine kaydırması önlemişti. Faşistler artık kıç geri. Bitirince ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum hocam dedi. İkircikli durdu bir. Kızarır gibi gülümsedi. Şimdilik evleniyoruz dedi. Şaşırmıştı Sahir. Daha yaşı ne bunun? Toparlandı. Kutlarım dedi gülümseyerek. Gerçekten kutluyor musunuz hocam? Sağ olun. Tayyar gülüyordu. Gene biraz kızararak. Ne oldu da? İyi hiç dedi. Bilinen şeyler. Bizimkiler karşı çıkıyor da daha askerliğimi bile yapmamışım filan. Meral'inkiler de öyle. Böyle diretmeseler bekleyeceğiz belki. İşin ada bindi. Geçim sorununu da çözebiliyorsanız inatla... Yüzü değişti Tayyar'ın. Evet dedi. Asıl sorun o. Ama askerlik bitince değişmeyecek ki. Galiba hep olacak o sorun. PTT'de bir küçük memur olduğunu biliyordu Tayyar'ın babasının. Kızın durumu daha iyice olmalı. Ablası doktor muymuş ne? Babaları eski bir manifatura tüccarıymış. Toplu bir resimde gösterdi Meral'i. Esmer görünen güzelce bir kız. Türkolojiyi bitiriyormuş bu yıl o da. Biri felsefe, biri edebiyat öğretmeni. İki yakaları bir araya gelsin diye sürünüp giderler bir güzel. Konuşma bitim noktasına varıyor gibiydi ki Tayyar. Size ben asıl bir şey soracağım dedi. Turgut çalışıyormuş sizin gazetede. Refik var Ankara'da. Gazeteci tanırsınız. Birden şaşalamıştı Sahir. Yatsımasını önlemek ister gibi ekledi Tayyar. O sizi tanıyor. Ben de tanıyorum Refik'i dedi Sahir toparlanıp. Hemen herkes tanır Babali'de. Turgut bizde çalışıyor. Tayyar'ın soru dolu bakışını çözümlemek için baktı bir süre. Ne olmuş Turgut'a? Tanışalım diyordum hocam. Çekingenliğini aşıp anlatmaya başladı. Ankara'da öğrencileri bir dernekte toplamaya çalışıyorlarmış. Burada üniversitede de ilerici öğrencilerle ilişki kuralım demişler. Refik de onlara Turgut'un adını vermiş. Sizin gazeteyi deyince hemen siz geldiniz aklıma. Bir sorayım dedim. Ne demesi gerektiğini aranırken iyi çocuktur dedi Sahir. Yalnız benim bildiğim epeydir fakülteyle pek ilgisi yok onun. Saatine baktı. Şu anda gazetededir dedi. Git istersen. Masaya yığılmış bir yığın kağıdın içinde kaybolmuş gibi çalışıyordu ben çıkarken. Derneği sordu. Neydi yaptıkları? Talebe birliğindeki günlerini anımsadı daha sorarken. Pek de anımsamak istemeyerek. Bizim nasıl şoven hergileler olduğumuzu mu anlatayım şu çocuğa? Nazım'ı nasıl düşman beylediğimizi? Fransa'yı anlat. O da yüz akın sayılır. Devrimciliği savunuyoruz. Öğrencilerin haklarını, demokrasiyi, faşistler var, ırkçılar, turancılar. Sürekli kavga onlardı. Irk psikolojisini gördünüz değil mi? Muzaffer Şerif'in kitabı. Bir iki arkadaş var ki onlarla Zeki Baştımar'a da gidiyoruz bazı. Zeki Baştımar deyince duyduğu ilgiyi güçlükle saklayabildi. Giz verir gibi söylemişti Tayyar'da. Nasıl biri? Zeki Baştımar mı? Pek konuşkan biri değil öyle. Ben yalnız bizimle konuşmuyor sandım önceleri. Sonra duyduk ki herkes öyleymiş. Bir eksiği tamamlar gibi ekledi çabucak. Çok yaman adam ama. Kale gibi, Ankara'da. Neredeyse kıskanacaktı Tayyar'ı. Kimlerle ilişki kurmuş, biz daha... Bu da partili belki de. Ne diyorsun bu heriflerin gidişine? Sorunun gerçek boyutunu araştırır gibi gözlerini dikip bir süre baktı Sahir'e. Ne diyeceğim hocam dedi. Vurguncuların, kara borsacıların hükümeti işte. Ne olacak gidişi? Sovyetlere düşman, halkı soyup süründürüyorlar. Başını salladı Sahir. Tamam, anlaşıldı. Okumuş partinin yayınlarını bu da. Bir iki söz daha ederse oğlan bütün bildikleri üstüne yıkılıp kalacaktı sanki. Kalktı. Sevindim aradığına dedi. Şimdiden kutlayayım. Gelin hanıma da selam. Birlikte gelirseniz seviniriz. Evi biliyorsun. Tek tük konuşmalarla merdivenleri inip de Beyazıt'ta ayrıldıklarında sevinç içindeydi Tayyar. Gene sımsıkı kavrayıp sıktı elini Sahir'in. Gazeteye Turgut'un yakalamaya yetişmek için koşturur gibi uzaklaştı çarşı kapıya doğru. Akşamın bastırdığı Beyazıt alanına baktı Sahir. Caddeler kalabalıktı. Dolu dolu geçiyordu tramvaylar. Koskaya doğru yürümeye başladı ağır ağır. Boşa giden aramaların çözümsüzlüğüyle bunalmış yüreğinin yükü her attığı adımda biraz daha kabarıyor gibiydi. Yapmakla yükümlü olduğu hangi işten kendine göre nedenler bulup buluşturarak kaçıyordu şu ülkede acaba? Dünkü çocukların ortalara atılıp gelişen yaşama, bilinçli, coşkulu katkıda bulundukları bir dönemde yapacak bir şey nasıl olmazdı onun payına düşen? Ne biçim ülke burası? Ülkeyi suçlamak olur mu? Soruyu kendine sor, ne biçim insansın sen? Aksaray'a doğru inerken sağda köşedeki Hasan Paşa karakolu önünde put gibi dikilmiş nöbet tutan inzibat eline baktı. Şu zavallı köylü çocuğu gibi ille de birilerinin bizi tutup göreve dikmesi mi gerek? Birden aymıştı sanki. Bir ışık sancıdı yüreğinde. Gizli bir güç. Çoktan nöbete dikmiş bizi belki de. Sımsıkı sarıldığımız bu görevi bir türlü bırakamıyoruz. Yağmur da başladı başlayacak. Her şeyin arınıp tertemiz olması için şakır şakır bir yağmur gerekli akşam karanlığında. Şu nöbetçi de yandaki kulübeye sığınmak için de olsa biraz kımıldar iç değilse. Şahap Bey'in önerisi üzerine bir türlü karara varamadan epey ikircikli günler geçirdi Galip. Mansur'la konuşmayı düşündü bir ara. Hiç kimseyi açmaması için sımsıkı uyarmıştı Şahap Bey. Olsa da olmasa da aralarında kalması gerekli bir devlet gizliydi bu. Bir konuşmakla hiçbir şey yitirmeyeceğini düşünüp verilen telefon aradı sonunda. Telefondaki muhterem beyefendinin bir emirleri mi var incelikli sorusuna kendini tanıtıp Şahap Bey'in adını verdiğinden iki saat kadar sonra söylenen adrese bir dış alımcı ortaklığın ulustaki vitrininde traktör, oto, kamyon parçaları bulunan satış yerine gidip de gerilerdeki bir odada yıllar önce Almanya'daki ateşeliğinden tanıdığı bir kurmay binbaşıyla Mahir Çatan'la karşılaşınca şaşırdı epey. Koyu renk takım giysisiyle Mahir Bey, hademe kılıklı birinin yol gösterip getirdiği Galip kapıdan girince gülümseyerek ayağa kalkmış, elini sıkıp yer göstermiş, küçük ceviz masa ardındaki koltuğuna yaslanmıştı. Ulusuna, Türklük ülküsüne, özellikle devletine bağlılığını kesin bir güvenle biliyorlardı Galip'in. Dünyanın bugünkü ağır koşullarında ülkeye, devlete yararlı işler yapabileceğine inanıyorlardı. Gerçi örgüt onu öteden beri tanıyordu ya, Mahtan hep örgüt diye söz ediyordu Mahir Bey. Berlin'deki geçmiş deneyimlerine dayanarak Galip'e görev önerilmesini böyle bir kutsal sorumluluktan kaçamayacağını olan inancıyla Mahir Bey istemişti üstlerinden. Bu gidişle başlayan konuşmalar uzunca sürdü. Mahir Bey sessizce dinlemiş, içtenlikle dile getirdiği kaygılarını da anlayışla karşılamıştı Galip'in. Kendini ülkeye kaptırması için hiçbir neden yoktu. Gücünü aşacak yükümlülüklere koşturulamayacağı üstüne güvence verdi. Devletin güvenini taşıyordu, koruması altındaydı. Yalnız ağzını çok sıkı tutması, olaydan hiçbir biçimde hiçbir yerde söz etmemesi. Olamazdı ya bir güvenlik örgütünde bile diyelim bir karakolda güç durumda kalmış olsa kimliğini açıklamaması temel kuraldı. Örgüte güvenmeliydi. Onu özenle izlerler, nasıl olsa yalnız, umarsız bırakmazlardı. Beklemediği kadar etkili olmuştu üstünde Mahir Bey'in bu sözleri. Böyle bir desteğe gereksinimi vardı onun. Tam istediği konumda aslında. İyisi de ondan bekleyip istedikleri öyle göze alınmayacak türden şeyler olmayacaktı belli ki. Almancası yararlı olabilirdi. Bir de çevresinde ilişki kurduğu kişilerle ilgili bilgi alışverişi yapılacaktı kendisiyle. İstanbul, Ankara için iki ayrı telefon numarası verdi Mahir Bey. Bir de dedi, Mahir abi diyorsunuz. Biliyorsunuz, Almanya'da abi diye kesti gülerek. Abi demenizde bir sakınca yok dedi. Yalnız adım Nazif'tir benim. Mahir derseniz kimse tanımaz. Size de yeni bir ad bulalım. Babanızın adı olabilir. Ruhunu da şad etmiş oluruz. Örgütte çok sevilen, sayılan biriymiş. Tanıyan abilerimiz var. Rahmi diyeceğiz o zaman. Duraladı Mahir Bey. Örgütteki adı Nadir'miş galiba dedi. Babanızı daha çok Nadir Bey diye tanıyorlar. Siz hangisini yeğlersiniz? Gene bir duraksadı gülümseyerek. Nadir diyelim isterseniz dedi. Nadir rastlanan bir attır. Takıldı bastırarak. İkinci Nadir olacaksınız. Amerikalılar Junior der. Bu kara yağız saçları kırlaşmaya yüz tutmuş, babacan tavırlı adamın okşayıcı sözlerini iyisine gitmişti ne de kötüsüne. Babasını uzun boylu tanımadığı için olacak, bıraktığı onurlu kalıt da pek öyle bir şey söylemiyordu ona. İşe yaradığını Berlin'den beri duyumsamıştı kimi durumlarda. Nazif Bey çantasından çıkardığı çift aylı bir kağıttaki kimliğini saptayan soruların yanıtlarını el yazısıyla doldurttu, imzalattı. Biçimsel bir işlemdi bu. Kendisini arayacaklarını söyleyip ayağa kalktı, görüşme bitmişti. Çıkıp Dulus'tan meclise doğru inerken bir dönemeci hızla dolanıyormuş duygusuyla kıpırtılar oluşuyordu içinde. Karşıya Ankara Palas'a geçerken niye yaptığını bilmeden dönüp arkadaki meclis binasına baktı. Yasaları oradakilere yaptırıyorlar. Şu karşıda, Ankara Palas'ta da uygulanıyor. Şurayı dolduranların tümü de dümen peşinde. Eşref Bey demişti bir gün, burada yolunu bulmazsan kimse iplemez bizde yasayı masayı. Ankara Palas'ta yürütülür yasalar Galip Bey, şimdi Nadir Bey. O bilmeyecek Nadir olduğumu. Kim bilecek peki? Örgüttekiler demek. Yadırgadı içinden, oyun gibiydi. Filmlerdekine benziyordu. Kafasında daha şimdiden bir sürü soru dolaşmaya başlamıştı. Mahir Bey'le, Nazif diyeceğiz artık. Nazif Bey'le ilgiliydi birçoğu da. Asker miydi bugün de, ordudan ayrılmış mıydı yoksa? Kaç yıl önce yarbaylığını bekliyordu? Albay olmalıydı şimdi, general belki de, kim bilir? Sırası geldi mi öğreniriz. Öğrenmezsek ne olacak? Onlar benden ne öğrenecekler? Çevreyle ilgili dediklerine göre önce Almanlarla ilişkileri geliyordu aklına. Sait'e değil de artık buraya bildirecekti. Sait'e de anlatırdı bir şeyler kuşkulanmasın diye. Sevinç dolmaya başlamıştı içine. Sait'in hiçbir üstünlüğü yoktu artık. Çok mu vardı? Şimdi vardı işte. Kendindeydi üstünlük. Az kasılmıyordu hergele. Ona sormuşlar da güçlükle atlatmış. Maraşal'ın adamı demiş. Kalıbına bakan bir şey sanır herifi. Doğrudur. Beni sormuşlarsa ürkmüştür. Niye sordukları belli. Mithat bile ondan daha yüreklidir sırasında. Du bist ein Esel. Alman öyle der bu Sait'i. Sen eşek herifin birisin Sait. Düşündükçe yüreğine daha bir sıcak yerleşip oturuyordu biraz önce geçen olay. Mahir Bey başlı başına iyi bir rastlantıydı bir kez. Berlin'e gelip giden ateşeler içinde gerçekten bir benzeri olmamıştı bu adamın. Almancası çok iyiydi. Daha o zaman İngilizceye çalışıyordu. Öğrenmiştir. Junior diyor. Bizdeki mahdumu gibi. Yalnız babamın durumuna gelemem ben. Onun yaşamı buymuş. Benimki rastlantı biraz da. Babam gibi yeteneğim olduğunu sanmıyorum. Aslında yapacağım iş Berlin'de solcu öğrencilere yaptığımızı burada sürdürmek olacak anladığım. Necla'yı soracaklar belki. Nesini soracaklar? Onlar benden iyi bilir. Necla'nın birçok ilişkisini Sait'ten öğrendim ben. Eşref Bey'i mi soracaklar? Hüsnü Melek'ten sorsunlar. Nebile Hanım'ı sorarlarmış. Ya da Kurt Doğan Paşa'yı. Onların derdi Almanlardır. Almancamdan söz etti Mahir Bey. Gene Mahir dedik. Nazif Bey diyeceğiz artık. Bir pot kırmayalım. Alışık olduğu, artık hiçbir değişik rengi kalmamış tren yolculuğundan sonra İstanbul'a döndüğünde de içindeki her şeyi kımıldatan gücünü sürdürüp duruyordu olay. İkinci günün akşamı tam Mithat'larla buluşmak için evden çıkacağı sıra telefon çaldı. Rahatsız ettim beyefendi. Nadir Bey'le görüşebilir miyim sözleriyle karşılaşınca afalladı bir tez toparlandı. Buyurun, ben Nadir. Nazif Bey adını arıyorum efendim. Muhterem beyefendiyi bu akşam alabilir miyiz? Önce olmazlanacaktı, beni bekliyorlar deyip. Ne vakit efendim? Size uygunsa 10 dakika sonra evinizden çıkıp Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye doğru inerseniz yoldan alacaklar efendim. Ne diyecekti? Sağ olun deyip kapattı telefonu. Fakat nasıl incelikli konuşuyorlardı. Ses o denli ağırbaşlı olmasa alay ediyorlar dersin. Kaba bilinirler ya, aslında Almanlar da böyledir. Mithat'a telefon açtı, çıkmış. Eline varırsa katibe not bıraktı. Bu gece gecikeceği ya da gelemeyeceği biçiminde. Bomonti'de buluşacaklardı. Kurtuluş yörelerinde bir meyhane varmış. Oraya götürüyordu Mithat. Bir iki de tanıdığı vardı Mithat'ın. Bir şarkıcı kız varmış meyhanede. Kafayı bugünlerde ona takmış oğlan. Lokum gibi bir çingeneymiş. Hiç çingene demezsin diyordu. O da merak etmişti. Kısmet değilmiş bu gece. Evden çıkıp caddeyi bulunca şöyle bir bakındı yöresine. Yeni basmış akşam karanlığında aşağı yukarı koşturan arabalardan, yolunda geçip giden tek tük insanlardan başka göze çarpan bir şey yoktu görünürdü. Puslu bir çisentinin parlattığı yolda ağır ağır yürümeye başladı aşağı doğru. Teknik üniversite karşısındaki dönemece geliyordu ki bir kara araba durdu ön sıra. Uzun boylu gençten biri atlayıp arka kapıyı açtı çabucak. Saygılı biçimde dikilip "Buyurun Nadir Bey" dedi. Ses çıkarmadan bindi. Dolmabahçe'ye doğru inmeye başladılar. Şoförle yanındaki kapıyı açan gençten adam hiç konuşmuyorlardı. Sorsa mıydı nereye gidiyoruz böyle diye. Dolmabahçe'den Beşiktaş'a saptı araba. Tam bir suskunluk içinde iki yanı ağaçlı geniş yolu geçtiler. Akaretlerden yukarı çıkıp teşvikiyede sağa saparak karışık sokaklar içinde bir iki dolaştıktan sonra ıhlamura doğru bir yolun başında durdular. Gençten adam inip kapıyı açtı hemen. Yokuş aşağı karanlıkça bir sokaktı. Galip'in önü sıra 5-10 metre yürüyüp sağdaki bir apartman önünde durdu, birlikte girdiler. Çıt yoktu apartmanda. Merdivenlerden ikinci kata çıktıklarında kapı açıldı. Buyurun diye karşıladı loş koridorda yüzü pek iyi seçilemeyen orta boylu, orta yaşlı bir adam. Koridorun ucundaki kapıya doğru yürüyüp açarak aydınlık bir odaya aldı Galip'i, çekti kapıyı. Genişçe tabanı kaplayan çiçekli halısı, kanepesi, koltukları, basık orta masası, kandil benzeri avizesiyle rahat, eskice bir oturma odasıydı burası. Karşıdaki iki pencere vişne çürü ağır kadife perdelerle kapalıydı. Krem rengi badanası islenmiş gibi görünen duvarlar boştu. Kapının önünde bir an dikilip kalmıştı ki yandan bir kapı açıldı. Sarışın, geniş alnının üstündeki saçları iyice seyrekleşmiş, kalın kaşlarıyla ince dudakları arasındaki kemerli burnu hemen göze çarpan uzun boylu, yaşlıca bir adam önde, Nazif Bey arkada odaya girdiler. Adam elini uzatıp "Hoş geldiniz Nadir Bey" dedi. El sıkışırlarken Nazif tanıttı adamı. "Razi Bey abimiz, bölümümüzün başkanı." Gösterdiği koltuğa otururken Razi Bey'e takıldı gözleri. Görmüşlüğü vardı sanki bir yerlerden. Göz göze geldiler. Sevecen, belli belirsiz bir gülümseme vardı adamın kuytu bakışlarında. "Sizi aramızda görmekten çok mutlu oldum Nadir Bey." Tedirgin kımıldadı Galip. "Sağ olun efendim" dedi. Razi Bey bir süre daha baktıktan sonra "Örgütte çalışmaya ben babanızın yanında başladım" dedi. "Allah rahmet eylesin. Bir istihbarat dehasıydı Nadir abi. Tanrısal yazgın. Genç yitirdik." Biraz duralayıp aldı gene. "Bir keresinde sizin eve de geldimdi. Beylerbeyinde, yamaçta bir konakta oturuyordunuz. Dedenizle görüşüp Nadir abi için bir şey öğrenmiştim. Bükreş'teydi babanız, o soruyordu. Siz okuldaydınız. Rahmetli anneniz vardı. Ne hanımefendiydi. Nur içinde yatsınlar hepsi. Dedeniz de öyle." Bilinen biçimde söylenmiş sözlerin içinde uyandırdığı geçmiş günler özlemiyle "Sağ olun" dedi Galip. "Dedemi daha çok tanıdım ben. Babam biliyorsunuz hep yolculuklardaydı. Mısır'a gitti denirdi." Gülümsedi Razi Bey. Nazif Bey'e baktı. Karşılıklı gülümsediler, Galip'e döndü. "Nadir abinin Mısır'ı gördüğünü sanmıyorum" dedi. "Balkanlar uzmanıydı rahmetli babanız. Bükreş, Sofya, Belgrad, ara sıra Atina. Başkan Hamdullah Bey'in sağ koluydu.